Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla karşınızdayız. Bugün haftaya bakışı yapacağız Cemalettin Taşçı ile birlikte. Bu hafta biraz kötü başlayacağız. Çünkü sadece bu hafta değil ama bir süredir Türkiye'de çok sayıda ölüm olayı var, öldürme olayı var. Onlar üzerinde duracağız. İzmir'de taksici Oğuz Erken'in aldığı bir müşteri vardı, onu kendisini öldürdü. İşte Gezi'de Palalı Sabri diye birinin ölüsü vardı, o öldürüldü. Biraz onlar üzerinde konuşacağız. Arkasından doğal olarak Hafize Gaye Erkan'ın istifası ve yerine Fatih Karahan'ın atanması, Merkez Bankası'ndaki değişimi ele alacağız ve siyasete geleceğiz doğal olarak. CHP'nin, AK Parti'nin iki derdi var. AK Parti'nin Yeniden Refah Partisi, CHP'nin de DEM. Bu ikisini konuşmuş olacağız nasıl etkiler diye. Evet, istersen bu dehşet tablosundan başlayalım. Türkiye birdenbire saldırıların olduğu, can güvenliğinin olmadığı bir tabloya karşı karşıya, intiharlar var. Onun dışında yaygın, çok fazla medyada yer almasa da mesela sokakta üç kişi durduruyor bir arabayı, birisini dövüyor, sonra binip gidiyor. Bu tür şeyler var. Çok olay var bu şekilde baktığımızda. En son Diyarbakırlı Ramazan'ın İstanbul'da Fatih'te öldürülmesi kendi çayhanesinde var. Santa Maria Kilisesi'ne bir baskın var. Orada bir Alevi yurttaşımızın öldürülmesi var. İşte Gezi'de Palalı Sabri diye bilinen kişinin silahla öldürülmesi var. Taksici Oğuz Erken'in en çok üzerinde konuşulanlardan biri de bu. Aldığı müşteri tarafından, o da çok sabıkalı ve hapisten çıkmış, erken çıkmış birisi, onun tarafından öldürülmesi var. Nereye gidiyor Türkiye diyelim. Dünya nereye gidiyor? Gençler nereye gidiyor dedikten sonra.
Yani şimdi hani bu sözünü ettiğin şeylerin bir kısmı zaten hani olağan Türkiye'de alışık olduğumuz türden şeyler ve frekansları yükselmiş, dozları yükselmiş durumda. Neden frekansları yükseldiğini, neden dozların şimdi yükseldiğini, yani o intiharların, trafikteki şiddet olaylarının vesaire falan neden frekansları ve dozları yükseldi? Bunları anlamak zor değil. Memleket ciddi bir kuralsızlık ve cezasızlık rejiminin altında bir yandan, öte yandan da herkesin öfkesi burnunda muhtelif sebeplerle. Zaten birbirine temas etmeyen ve işte bu sayede birbirine düşmanlaştırılan, her yerde bir düşman gören bireyler yaratma derdinde siyaset. Bu, yani burada kendi sorumluluklarını örtmeye çalışan veya kendi yağmalarını yürütmeye çalışan birileri toplumun bu hale gelmesinde, kasıtları bu olmasaydı bile yaptıkları işler toplumun bu hale gelmesine sebep oldu diye açıklıyor idik kendimizce, kendi aramızda konuşurken. Yani bu çok anlaşılmaz değil. Her toplumda, her durumda şiddet potansiyeli hep vardır ama bu baskılanır, yönetilir ve çok nadiren oradan buradan baş gösterir. Türkiye'de böyle bir yerde ve giderek bu olayların frekansları arttı. Yani ve bu da işte Türkiye'de ve siyasetin ve işte idarenin yapıp ettiklerine endekste açıklanabilir şeylerdi. Anlaşılabilir şeylerdi. Onun ötesinde işte bu kiliseye saldırı türünden şeyleri ikinci bir kategori olarak ele alacak olursak, yani Türkiye benim açımdan çok beklenmedik bir şey değildi. Çok uzun süredir zaten şey tehdidi altında, uluslararası terörizmin, ideolojik terörizmin tehdidi altında yani. Bu IŞİD türü örgütlenmelerin ve işte böyle kafasına göre insanları tekfir edenlerin veya işte vatan haini veya neyse yani bir şekilde yaftalayıp ondan sonra onları öldürmeye müstehak olarak görenlerin fink attığı bir ülke haline gelmiş idi. Bu da şimdinin değilse de Gezi'den bu yana devletin politikalarının bir ürünü olarak görüyordum ve öyle açıklıyordum. Yani bu Diyarbakırlı hocanın, filozofun öldürülmesi falan da galiba bu kategoride ele alınabilir. Yani orada da böyle bir dizi İslamcıyı rahatsız eden bir takım eleri varmış anladığım kadarıyla ve
Bir tarikat izi var izlenimi uyanıyor bu öldürme olayında. Gerçi öldüren çocuk ifadesinde yok, o bizi, o Afganlıydı. Afganlıya benzettim, o sebepten dolayı öldürdüm filan. O bana işte bir şeye alıştırmıştı, uyuşturucuyu falan gibi laflar etti ama çok inandırıcı gibi durmuyor.
yani belki de doğrudur, onu da bilemem ama sonuçta adam zaten tehdit altındaymış ve tehdidin arkasında yatıyor olan şey işte kendince İslam'ı kendisine göre yorumluyor olduğu. Dolayısıyla yani Diyarbakır'dan da tehdit yüzünden kaçıp da İstanbul'a gelmiş gibi bir hikayesi var anladığım kadarıyla olayın. Bu böyle hani ideolojik gerekçelerle insan öldürme seviyesine yükselmesi hadisenin bizim açımızdan çok yabancı bir şey değil. Hep yaşadık ama durulmuştu yani. iyi kötü durulmuştu. Bunları devlet yapıyor dedi. Devletin dışında bu tür şeylerle pek karşılaşmıyor dedik. Bunlar da şeyle açıklanabilir yani devletin kendi pozisyon almasıyla. Yani mesela işte Sinan Ateş öldürüldüğü zaman bunun bir ideolojik arka planı olduğundan şüphemiz yok değil mi yani?
Tabii.
Ama işte
Doğru.
arkasında sonuçta devletin içinde birileri var. Burada öyle görünmüyor. Burada daha sivil birileri bu işleri yapmaya yeltenebilecek kadar cesaretlenmiş durumdalar. Bu da benim hep korktuğum bir şeydi. Ama bunun dışında bir şeyler oldu yani bu hafta. Yani o İzmirli taksicinin öldürülmesi türünden birkaç hadise oldu ve burada yani böyle katıksız kötülük.
Evet, o yani doğrudan
Yani
katı kötülük, doğru.
bir sebepsiz bir şey var gibi görünüyor. Onlar beni bir şekilde alarma sevk etti diyeyim. Yani bir psikolojik harbin ortasında mıyız? Bize bir başka bir şey mi yapılıyor diye de endişe etmeye başladım diyeyim. Yani
Aslında
insana güven bir
yani 70'li yıllarda terör çok fazlaydı. Yani gençler öldürüldü. 90'larda da vardı. Ama onlar işte devletinden içerisinden bazı unsurlar tarafından himaye görülüyor falan diye açıklanabiliyordu. Destekleniyor diye. Son dönemde güvenlik güçlerinin bu muazzam güçlendiği, işte teknolojinin de bu kadar geliştiği bir ortamda mesela bir kilise baskınının olabilmesi İstanbul'da doğrusu güvenlik sisteminin de ne kadar zaaf içerisinde olduğunu bize gösteriyor. Orada da bir sıkıntı var diye gösteriyor. Bir işbirliği olduğunu zannetmiyorum o işte ama bir zaaf var.
aslında hani bir psikolojik harbin yanında biraz da acaba işin bu tarafı mı var diye de endişe ettim oraya geleyim. Ama yani o kilise saldırısı gibi şeyde anladığım kadarıyla asıl sıkıntı şeyden kaynaklanmıyor. Güvenlik güçlerinin zafiyetten kaynaklanmıyor. Hukuk sisteminin zafiyetten kaynaklanıyor. Yani o işi işleyenler örgütlü bir hadise. Yani Polonya'dan bir takım araçlar getirip burada bilmem ne kadar zaman saklayıp tam da işte operasyon için kullandıkları falan falandan yola çıkarak söylüyorum bunu. Örgütlü bir şey ve bu örgüt güvenlik güçlerinin radarına takılmış, mahkemenin huzuruna çıkartılmış ama galiba yargılamaları sürüyor ama tutuksuz yargılanıyorlar yani. Seni beni vay Erdoğan'ımıza şöyle bir imada bulundunuz deyip şey yapsalar tutuklu yargılayan yargı burada bunları tutuksuz yargılama kararı veriyor gibi bir durum var. Buradan bakınca yani sanki sıkıntı emniyette değil de hukuk sistemindeymiş gibi görünüyor. Ama evet senin dediğin gibi bu olay emniyet hakkında soru işareti uyandırıyor. Yani her olay emniyet hakkında bir soru işareti uyandırıyor. Yani bir yandan bu frekansın böyle durduk yerde yükselmesi acaba bir psikolojik harbin nesnesi haline mi getirildik? Yani zaten bozuk olan toplumsal dokuya iyice bir takım kibritler mi çakılıyor diye düşünmeme yani böyle bir alarma geçmeme sebep oldu. İkinci bir şey olarak da acaba Ali Yerlikaya mı
Hedef.
hedefte, ona mı bir itibar suikastinin başlangıcındayız gibi de böyle bir soru işareti uyandı kafamda. Yani normal şartlarda böyle şeyler düşmez benim aklıma. Burada düşmesinin sebebi yani işte şimdi konuşacağımız bu Merkez Bankası hadisesi. Yani gözümüzün önünde göz göre göre Gaye Erkan infaz edildi. Pardon, Hafize Erkan infaz edildi. Yani bütün Türkiye olarak hepimiz daha başlangıcında olayın aa bu işin gidişatı şöyle galiba diye düşündük. Kimisi bunu dile getirdi, kimisi getirmedi ama sonuçta galiba 1,5 ay içinde kadını paketlediler yani. Benzer bir şey acaba Ali Yerlikaya için böyle mi oluyor diye düşünüyorum. Çünkü görünen o ki böyle çok merkezileşmiş yekpare bir iktidar kurma çabası o iktidar odağında her birisi diğerini kendisine rakip olarak gören odaklar oluşur. Böyle yönetim kitaplarında güzel güzel işte genel müdür, altına genel müdür yardımcıları işte her birisinin fonksiyonları farklı böyle ahenk içinde onların altında daire başkanları falan böyle güzel şeyler vardır. Pratikte böyle çalışmaz işler. Yani hepimiz muhtelif örgütlerde görev aldık. Orada sayısız menfaat çelişkisi vardır. Ve eğer birbirleriyle dengelenemiyor ise hadise ve herkes bir tek kişiye bakıyor ise o bir tek kişi de tuhaf tuhaf gerekçelerle her durumda öyle olur. Yani tuhaf tuhaf gerekçelerle A'yı B'ye B'yi C'ye tercih ediyor ise herkes ona göre pozisyon alır. Onun gözüne girmek için şurada bir tantana yapar. Sonra ötekisini taca çıkartmak için başka türlü tuzaklar kurar. Yukarıdaki adam da kendisini her şeyi yönettiğini zanneder salak salak. Ama yani öyle olmaz yani.
Sanki
Böyle bir
90'lı yıllarda istihbarat örgütleri arasında ve emniyet arasında bir rekabet olduğu ve birbirlerini tasfiye ya da üstün gelme gibi çabalar içerisinde oldukları biliniyor idi. Susurluk da zaten onun bir ürünü olarak ortaya çıktı filan. Şimdi ise galiba ekipler savaşı burada söz konusu. İşte onun ekibi, bunun ekibi, şunun ekibi ya da şuraya bağlı olanlar ile şuraya bağlı olanlar arasında büyük bir kapışma yaşandığı, rekabet yaşandığı gözüküyor emniyet güçleri içerisinde. Muhtemelen buna istihbaratın da bir parça içinde olduğunu söylemek mümkün. Galiba bunun da etkisi olabilir bu olayların yaşanmasına. Aradan boşluktan sıyrılarak bu tür eylemler gerçekleşiyor da olabilir. Ya da bu mücadelenin bir parçası olarak bu unsurlardan bazıları bu tür eylemlere göz yumuyor da olabilir.
Hayır, benim derdim şöyle bir şey. Yani ta daha yukarıda siyasi emelleri birbiriyle çelişiyor olan gruplar var. Ve bu gruplar, ya atıyorum şimdi, yani diyelim ki bu gruplardan bir tanesi için Ali Yerlikaya tehdit olmaya başlıyor şimdi yapıp ettikleriyle. Dolayısıyla işte Ali Yerlikaya'yı taca çıkaracak bir takım şeylere ihtiyaç varsa onlar temas edecek birilerini buluyorlar. Yukarıda çok muazzam ölçüde bir yağma kaynağı olduğu sürece, o büyüdüğü zaman bu çok kıyıcı hale gelebiliyor. Sadece istihbarat örgütleriyle, emniyet içinde falan bir şeylerle sınırlı kalmıyor yani. Onun yargıda uzantıları var, bir öteki tarafta işte ya da yargıda kullandığı aparatlar var. Beriki'nin emniyette kullandığı aparatlar var işte. Ama oralarla sınırlı kalmıyor işte, mesela ekonomi yönetimine de.
Geldi. İstersen oraya geçelim yavaştan. Yani bu Hafize Gaye Erkan'ın uzaklaşması ve Fatih Karahan'ın gelmesi sadece Hafize Gaye Erkan'ın işte bir takım yanlışlar yapmış olması hatalardan kaynaklanan bir problem değil ya da onun yetersizliğinden kaynaklanan bir problem değil gibi duruyor. Orada tamamen bir güç mücadelesinin ürünü olarak bir taraf diğerini tasfiye etti gibi gözüküyor. En azından ben öyle anlıyorum bu işi.
Aslında hani bütün bu hadiseler olmasaydı biz bu hafta ağırlıklı olarak muhtemelen şeyi konuşmak durumunda kalacaktık. TÜİK gelir dağılımı vesaire falan istatistiklerini yayınladı. Çok güvenilir olmayan istatistiklere rağmen Türkiye geçtiğimiz yıla kıyasla daha da kötü, yani zaten kötü olan karnesi daha da kötülemiş oldu. TÜİK tarafından da tescil edildi diyelim. Aslında şunu da biliyoruz ki TÜİK'te bunlar çok sabunlanmış.
Tabii.
TÜİK'in kullandığı metodoloji vesaire itibariyle de çok sabunlanmış. Onun dışındaki faktörler nedeniyle de çok sabunlanmış ve zaten de yine TÜİK'in yayınladığı başka istatistiklerle birlikte ele alındığında TÜİK'in bu gelir dağılımındaki bozulma konusundaki istatistiklerin biraz sabunlanmış olduğu da zaten görülüyor yani. Bunları konuşacaktık büyük ihtimalle. Yani şöyle bir tablo var. Türkiye'de üstteki %20 toplam servetin, gelirin demiyorum, toplam servetin %80 küsürüne sahip görünüyor. Mesele şu: tepedeki %1 o %80 küsürün, yani %20'nin sahip olduğunun yarısına sahip. Yani daha da yukarı çıkacak olursak, binde bire çıkacak olursak bu muhtemelen daha da yoğunlaşmış. Şimdi biz durmadan bu %20'lerle, persentillerle konuştuk. Hep böyle konuşuldu bizim gençliğimiz boyunca. Ama bir süredir bunun çok da gerçekçi olmadığı konusunda bütün dünyada bir mutabakat var. Ben de durmadan bunu dile getirip duruyorum. Öyle %20'lerle açıklanabilecek bir şey değil yani. %20'nin %19'u %40'a sahip, ama %1 yine %40'a sahip yani.
Evet.
Başka %40'a sahip. Şimdi iş böyle çok yoğunlaşınca, çok tepede birikince artık oradaki mücadele bir ölüm kalım mücadelesi halini alıyor. Yani çünkü kazandığın zaman kazanacağın milyarlarca dolar. Yani 10 milyar 10 milyon dolarların 10 milyon dolarlara bölünmüş bir serveti işte paylaşmak için falan yürütmüyorsun mücadeleyi. Kazandın, kazanan hepsini kazanıyor yani. Dolayısıyla da bu bir ölüm kalım mücadelesi halini alıyor. Ve biz buradan böyle bir yıl siyasi bir şeyler falan konuşuyoruz ama aslında arkada dönüyor olan hesap bu hesap yani. O milyar dolarların şuraya mı buraya mı akıtılacağı. Bunları konuşacaktık. Bunları konuşacağımız yerde işte Merkez Bankası'nda büyük bir operasyon gerçekleşti. Daha doğrusu Merkez Bankası'nda gerçekleştirilmiş olan operasyon nihayete erdi diyelim. Meyvesini verdi yani. Ekilmiş şey. Ne zaman meyvesini verecek diye beklediğimiz şey bu hafta meyvesini verdi. Hadisenin neresinden tutsan elinde kalacak bir şey var hakkında konuşulması gereken. Ama hani Belki şuradan başlayabiliriz. Hafize Gaye Erkan kimdi ve neden geldi? Kim getirmiş? Hafize Gaye Erkan'ı Mehmet Şimşek'in getirmediğini
Aç.
tahmin edebiliyoruz. Mehmet Şimşek'i ekonominin başına çok da gönüllü olmadan, çaresiz olduğu için getirdiğini Erdoğan'ın herhalde yaygın olarak kabul ediyoruz.
Evet, orada diyoruz.
Mehmet Şimşek'in Merkez Bankası'nın başına Hafize Gaye Erkan'ı düşünmediğini de, ona dayatıldığını da, dayatılmak doğru tabir mi bilmiyorum ama en azından buna ikna edildiğini de tahmin edebiliyoruz. O halde soru şu yani. Erdoğan'a Mehmet Şimşek'i kim sattı? Hafize Gaye Erkan'ı kim sattı? Bunlar besbelli ki birbirine farklı özneler.
İki ayrı odak tarafından en azından.
Evet. Yani çok uzaktan, elimizde yeterince malumat olmadan diyebiliriz ki Erdoğan kendisine iki taraftan gelen preste, işte size şunu, size de bunu verdim, hadi uzlaşın demeye çalıştı. Ve ama yani bu iş böyle yürümedi. Görünen tablo bu. Hafize Gaye Erkan'ın açıklaması işte görevden affını istediğine yönelik, ama buna mukabil işte Cumhurbaşkanı onu görevden alındığını
Söyledi.
söyledi.
Ama o
Bu
tek bir mesele, şöyle görevden aldığı zaman 2 yıl maaşını alabiliyormuş. Başka bir kamu görevinde ya da özel sektörde çalışmadığı takdirde muhtemelen onu sağlamak adına öyle bir ifade kullanıldı deniyor.
evet, o da söyleniyor. Bu tür şeyler artık bir dedikodu olarak yayılıp duruyor. Çünkü öte taraftan başkaları da zaten bir aydır Amerika'daydı. Kendisine iş arıyordu, buldu, bulmuştur filan falan gibi dedikodular da dolanıyor ortada. Ben yani kadının böyle bir maaş almak için böyle bir şeye ihtiyaç duyacak olup olmadığını da bilemiyorum yani. Ama son tahlilde bende kalan intiba, kadın hakkında kalan intibayı daha önce söyledim, tekrarlayayım. Kadın Türkiye'den, Merkez Bankası Başkanlığından bunu CV'sine yazdırıp ayrıldıktan sonra bu hikayenin bitmiş olduğunu zannetmiyorum. Kadın tekrar tekrar gelecek Türkiye'ye ve Türkiye'nin geleceğinde önemli bir rol oynayacak diye düşünüyorum.
Bundan sonra siyasi bir aktör olabilir ancak herhalde
Ya,
kamuda
ya,
görev. Evet.
zaten bütün açıklaması siyasi. Hiç şeyi yok yani. Ben döneceğim ha açıklaması zaten. Açıklamanın şeyi özü o yani. Bana bir itibar suikastı yapıldı. Aslında ben çok başarılıydım. Ve işte vah vah çocuğum da şöyle filan gibi, böyle bir normal şartlarda bir Merkez Bankası başkanı eğer görevden ayrılıyor ise, kendi iradesiyle ayrılıyor ise, böyle şeyler yapmaz yani. Ama zaten diyeceksin ki normal şartlarda Merkez Bankası başkanı zaten Merkez Bankası'na babasını annesini getirip işte çocuğuna da baktırmaz diyeceksin.
Evet. Yani en büyük hatası gidip işte Ahmet Hakan'a o röportajı vermesiydi. Çünkü hiçbir Merkez Bankası özel bir röportaj vermez Merkez Bankası başkanları. Bir açıklama yapacaksa herkese aynı anda duyacak şekilde yapar.
Tamam yani amenna, ama sonuçta onun da siyasi bir şey olduğu
Yok.
görünüyordu zaten. Orada bir Merkez Bankası başkanı olarak konumlamamıştı kendisini yani, işte Türkiye'nin siyaseti hakkında, Türkiye'nin mevcut hali hakkında kendi pozisyonunu tarif eden birisi olarak zaten daha oradan beni kendimce teyit etmişti kadın. Sorun şu, şimdi kadını niye getirdiler yani, bunun arkasına duranlar niye Hafize Gaye Erkan'ın arkasına durdular da Mehmet Şimşek'in kendi kadrosunu kurmasına izin vermediler? Bu sadece Mehmet Şimşek'e bir sınır koymakla açıklanabilir. Tek başına o bile yeterlidir de, onlar niye Hafize Gaye Erkan'ı getirdiler, onu da ısrar ettiler diye sorduğumuz zaman şöyle bir şey çıkıyor bende kalan intiba olarak. Yani bu bir kadın, genç bir kadın, Amerika'da şu şu şu şöyle bir kariyeri olan bir kadın ve şimdi bizim Türkiye olarak uluslararası düzende bu kadar paraya ihtiyacımız olan bir yerde bize para da getirebilecek bir kadın, ilişkileri üzerinden, uluslararası ilişkileri üzerinden. Yani bizim paraya ihtiyacımız var ve göz boyamamız lazım. Merkez Bankası Başkanı'nın bir kadın olması bu göz boyama anlamında işe yarar. Benim gördüğüm hikaye böyle bir hikaye yani. Bu kadar yavan düşüncelerle tercihler yapılıyor. Yani her şey bir, nasıl diyeyim, halkla ilişkiler faaliyeti halinde. Hiçbir şeyin ciddiyeti yok yani. Bunu nasıl, hangi şeyi nasıl sunarsak buradan nasıl bir rant elde ederiz, nasıl bir randıman elde ederiz? Bütün mesele buraya indirgenmiş durumda. Bütün siyaset zaten buraya indirgenmiş durumda. Devlet yönetimi de buraya indirgenmiş durumda. Yani depremde şu kadar insan ölmüş ya. Şimdi boş verin onu. Yani işin aslının bir ehemmiyeti yok. Şimdi bunu nasıl sunarsak biz buradan filan her şey böyle her şeye böyle bakıldığı durumda Merkez Bankası Başkanı atarken de ha bak kadın olmasına şöyle bir fayda sağlarız gibi cinlikler, hinlikler filan yapılıyor. İşte bu Fahrettin Giller'in kafa yapısı bu yani. Bizim aslında işte cildimiz bozuk. Beslenme rejimimizi değiştirmemiz gerekiyor. Durmadan makyaj yapıyoruz yani. Kat üstüne kat krem sürerek bir şeyler iddia etmeye çalışıyoruz ve bunu da siyaset diye, asrın liderliği diye bize pazarlayan bir adamın elindeyiz yani. Adamın elinde bu kadar güç olmasa bu haliyle 3 gün orada oturamaz. Yaptığı her şeyi ağzına yüzüne bulaştırıyor ama işte bunu siyaset olarak bunu gördüğün zaman ortada büyük bir başarı var.
Evet.
Bu şartlarda bile seçim alabiliyor olmayı siyaset başarısı olarak görürsen, siyaseti bu olarak görürsen ondan sonra işte adam başlıyor muhalefeti bölmeye. Ondan sonra CHP'nin eski genel başkanı, yeni genel başkanıyla, onu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyla falan falan birbirine düşürerek falan böyle. Ama arada biz şu kadar milyar dolar borç ödeyeceğiz bu yıl. O para yok. Yani toplamda mesele orada ya. Yani. İşte asgari ücret açlık sınırının altında filan falan. Bunlarla ilgili yapılabilecek bir şey yok. Oraya Mehmet Şimşek'i getirelim şimdi bozduklarımızı yamasın. İşte burada da gerekiyorsa önünde diz çökelim. Şimdi böyle olunca Mehmet Şimşek zannediyor ki aa tamam yani bak benim aklıma çok ihtiyaçları var bunların ve bana mecburlar, çaresizler. O halde benim işimi de kolaylaştıracaklar. Yani sahiden de reis onun işini kolaylaştırmaya da çalışıyor olabilir. Ama yani tekrar söylüyorum sen böyle kurduğun zaman mimariyi orada Mehmet Şimşek'i reis arkalıyor ise o Mehmet Şimşek'i behemal nallamak gerektiğini düşünüyor olan başka bir takım odaklar belirir. Ve sen onlarla dövüşmek zorunda kalırsın. Yani kendini durmadan reisi endekse dur. Reisin gücünün zannedildiği kadar her şeye kadir olmadığı
Zaten nitekim
görülüyor.
Berat Albayrak'tı taraftarı o dediğimiz pek çok kişi sosyal medyada şimdiden bayrak açtılar. İşte göreve gelsin diye Berat Albayrak, Mehmet Şimşek'in yerine bir kampanya var.
Evet yani başka yerde başka bir takım şeyler daha vardır. Ve işte tekrar söylüyorum bütün bunlar mesela İçişleri Bakanı'nı da şimdi bir türlü kendileri için tehdit görüyor olabilirler falan. Orada da bu operasyon, bir başka operasyonlar yapıyor olabilirler. Devreye çalıştım. Mesele böyle olur zaten.
Evet.
Sen orada böyle çok merkezi bir otorite kurduğun zaman ve kişiler birçok odağa hesap vermek zorunda kalmaktan kurtulup sadece bir adamın gönlünü almaya, onun gözünü boyamaya çalıştıkları, bunun yeterli olduğu bir mimari kurduğun zaman olay böyle olur zaten. Ama işte o orada kostaklanır durur. Hiçbir şey onun kontrolünde olmaz. Sadece kostaklanır yani. Dolayısıyla şimdi Mehmet Şimşek'in yani Hafize Gaye Erkan'ın açıklamasının neredeyse aynı anda bu şahsi bir tercihtir. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle filan falan la galuga ve benim önerdiğim bir isim gelecek diye bir açıklama yapacak cesareti kendisinde bulması filan anlaşılıyor ki bu operasyon Mehmet Şimşek'i memnun etmiş. Yani Hafize Gaye Erkan'dan kurtulmuş. Şimdi şunları söyleyeyim ben yani. Hafize Gaye Erkan sadece böyle işte annesini babasını oraya getirdiği çocuğuna orada emzirdiği falan falan gibi gerekçelerle değil. Muhtemelen Merkez Bankası'nın içinde yönetim becerileri sebebiyle de yönetim becerilerindeki yetersizlik sebebiyle de zaten arıza yaratıyormuştur. Öyle bende kalan intiba bu. Yani bize veya uluslararası düzene bak bizim kadın Merkez Bankası başkanımız var falan diye kostaklanıyorsun da ama kadın yani kendi çalıştırdıkları nezdinde o kadar da makbul birisi değilmişti gibi görünüyor. Yani
Tam hakim
sadece
olamadı. Orada liderliğini kabul ettiremedi. Yani öyle gözüküyor dışarıdan bakınca da.
yani mesele sadece bir böyle operasyon meselesi değil kadına yani. Kadının kendisinin de bir hakimiyet, senin dediğin gibi hakimiyet kuramamasının da bunda bir hissesi var. Buradan hani şeye geleyim şimdi. Böyle bir liyakat tartışması şimdi o gitti yerine yeni gelenin liyakatı işte CV'si falan falan üf neler bunun üzerinden ne gevezelikler yapılıyor. Kardeşim yani sonuçta bu liyakat takıntısı, bu CV takıntısı, işte nereden mezun olduğu takıntısı falan falan olağanüstü manasız bir şeydir yani. Yani sonuçta bir Merkez Bankası'nın birçok çalışanı var ve birçok çalışanın tırnak içinde bir ideolojisi var. Bu ideoloji çerçevesinde o Merkez Bankası'nın politikaları şekillenir. Oraya böyle Harvard mezunu bilmem kimi getirdin diye şak diye bir şeyler değişmez yani. Parantez içinde şunu söyleyeyim. Hem gidenin hem gelenin tırnak içinde muhafazakar insanlar olduklarını görüyoruz. Ve ben 70 sene, ya yani bütün bir 80'ler ve 90'lar boyunca şunları söylemek durumunda kaldım yani. Türkiye bu muhafazakar ve iyi yetişmiş insanlarından yeterince yararlanamıyor. Sadece ideolojik saplantılar nedeniyle. Yani o general olmasının önüne geçiliyor. İşte Merkez Bankası Başkanı olmasının önüne geçiliyor. Rektör olmasının önüne geçiliyor. Öyleydi yani bütün o dönem boyunca. Tek bir şey vardı o yükselmelerin önünde. Onun muhafazakar olması. Yani adam bölüm başkanı olabiliyor, dekan olamıyor. Dekan olabilirse kazara rektör olamıyor. Yani neden? Çünkü işte o cumhuriyetimizin bilmem şeyine yakışmıyor filan. Halbuki orada çok iyi yetişmiş kadrolar vardı. Şimdi tablo bunun tam tersi. Normalde şöyle olması gerekiyordu benim 80'lerde 90'larda iddia ettiğim, ısrar ettiğim yani. Kardeşim bak bu insan kaynağı havuzu, Türkiye'nin insan kaynağı havuzu. O muhafazakardır. Bu liberaldir, ötekisi sosyalisttir. Her farklı farklı şeyler ama sonuçta bu hepsi insan, bu insan kaynağı hepimizin insan kaynağı. Hepimizin kaynaklarıyla yetişmiş insanlar bunlar ve bu havuzdan seçim yapılması gerekir. Ama yok yani sadece belli yerlere belli havuzlardan, daraltılmış havuzlardan seçim yapılıyordu. Bunları genişletmek ve herkese açmak gibi politika izlenebilirdi. Erdoğan bunun tam tersini yaptı. Tam tersini yapmayı sürdürüyor. Baştan itibaren öyle yaptı. Tam tersini yapmayı sürdürüyor. Eğer Egemen Bağış gibi filan böyle hani doğrudan şahsına bağlı bir biat almazsa dışarıdan kimseye almıyor işin içine ve çok dar bir havuzda atamaları yapıyor. İşte şimdi burada da bunu görüyoruz yani. Dışarıda sayısız insan o Merkez Bankası'nda eminim ki bir yıl bu işi hakkıyla layıkıyla yapacak insan vardır. Normal bir Merkez Bankası faaliyetleri itibariyle layıkıyla yapacak bir insan vardır ama onlar bizden değiller diye dışarıda bırakılıyorlar. Bu yanlış bir şey ve bu yanlış bir şekilde yapıldı. Şimdi tam tersi bir şekilde yapılıyor. Rövanşist bir tavırla. Bu iğrenç bir şey yani. Öteki tarafına gelelim. İsterse Merkez Bankası içinden gelmiş olsun, isterse Ay'dan gelmiş olsun, Mars'tan yetişmiş, Vega galaksisinde yetişmiş gelmiş olsun. Kimsenin şu anda Türkiye'nin Merkez Bankası Başkanı olarak yüksek bir performans gösterebileceğine ihtimal vermiyorum. Bu böyle hani reisin emirleri filan falandan kaynak bir şey değil. Demin sözünü ettiğim türden örgütlenme bozukluğu yüzünden. Sen şimdi burada birilerinin desteklediği birisi olarak görüneceksin ve o bankanın içinde birçok kişi sana kerhen hizmet verecek. İşini kerhen yapacak. Çünkü onlar başkalarının
Yani evet.
adamları.
Hatta senin
Veya
açığını saptamak için boyuna delil toplayacak.
evet, böyle bir örgütlenme biçiminde başarı şansının sıfır olduğunu düşünüyorum yani. Dolayısıyla Hafize Gaye Erkan'ın başarısızlığını sadece kendi kusurlarıyla açıklayamayız diye bakıyorum. Çünkü şunu da söyleyeyim yani. Hafize Gaye Erkan'ın çok kusuru var mıydı? Vardı. Ama o kusurlardan mislini yapmış olanlar yıllarca bakanlık yaptılar. Ya, her pozisyonda yıllarca kaldılar yani. Yani şimdi Binali Yıldırım'ın oğluyla ilgili dedikodular Binali Yıldırım'ın saltanatında herhangi bir şeye yol açmadı. Çiziye yol açmadı. Yani şimdi 8 ayda Hafize Gaye Erkan'ın şu kadarcık kusuruyla Merkez Bankası Başkanı paketlenecek bir ülke miyiz? Biz değiliz. Normal olarak dünyanın başka bir yerinde bunlar evet yok ne oluyoruz denecek şeyler midir? Öyledir. Ama Türkiye'de değiller yani. Şimdi bu gerçeği de görelim yani. Bu
Yani
ortaya çıkıyor.
Türkiye'de kimler protokolün en önünde karşılandılar, o koltuklara oturdular. Sadece babası gelmişti, orada bir oda almış. Bunu kimse konu bile etmezdi.
Evet. Yani konu edersek de hani bununla kelle almaz yani babana hakim ol
Evet.
der falan falan yani. Ama burada böyle hani şimdi bakıp da böyle Hafize Gaye Erkan da bu kusurları işledi ama denecek bir durum olmadığını düşünüyorum. Başka bir maçın olduğunu görelim yani. O yukarıda başka bir maç oynanıyor ve Mehmet Şimşek kendince Ya onunla motivasyonları bilmiyorum. Kendisi de tanımam yani. Ama çizdiği profil itibariyle çok safça bir pozisyon almış gibi görünüyor. Yani sahiden buradan Türkiye ekonomisini rayına oturtabilecek gibi bir zanlı olduğu, bunu yapana kadar Erdoğan'ın arkasında duracağı gibi bir zanlı olduğu ve kendi kadrosunu kurarsa bu işi daha kestirmeden yapacağı gibi bir zanlı olduğu gibi böyle tuhaf modernist, aydınlanmacı bir kavrayışı var gibi görünüyor. Yani bünyenin ne kadar arızalı olduğunu, sadece ekonominin değil yani, içinde ekonomiyi de barındırıyor olan örgütlenme bünyesinin ne kadar arızalı olduğunu hiç hesaba katmadan sadece orada kendi yuvasında bir şeyleri yaptığı zaman işlerin yoluna girebileceğini filan varsayıyor gibi bir, yani arkada çok başka büyük hesaplar yok ise eğer, yani bir şeyleri komployla açıklamayacak ise, sadece davranışlarına bakarak yorum yapacak isek, Mehmet Şimşek böyle görünüyor ve bana bu çok safça görünüyor yani.
Muhtemelen bundan sonraki hedef galiba Mehmet Şimşek'tir. Zaten şimdiden başladılar. İlk fırsatta beceremeseler bile ikinci fırsatta onu gönderirler gibi duruyor iş.
Yani muhtemelen, çünkü bu mimari zaten böyle sallanmaya müsait yani, oradan oraya oradan oraya sarkaç gibi gidip gelecek bir mimar. Bu mimari yanlış. Yani. Bu mimariyi konuşmayıp böyle isimleri konuşup durmak abesle iştigal. Şimdi bu liyakat meselesine, ama burada yine döneyim şimdi. Yani böyle bir tuhaf algı var. Adam ODTÜ'den mezunsa şu, Boğaziçi'nden mezunsa bu, Harvard'dan mezunsa şu filan. Böyle bir, ya kardeşim bak, sonuçta Harvard'dan mezun her sene bir insan mezun oluyor ve bunların sadece bir kısmını tanıyorsunuz, kalanları. Ya Bush gibi adamlar da mezun oluyor Harvard'dan yani. Yani ODTÜ'den her yıl şu kadar kişi mezun oluyor ve bunlar kaç tanesi Türkiye'de iz bırakacak bir iş yapıyor? Böyle nasıl oluyor bu kafalar bilmiyorum yani. Hakikaten insanlar nasıl bu kadar tırnak için aydınlanmacı olabiliyorlar? Böyle bir mantık var mı ya? Yani sonuçta Yılmaz Büyükerşen dediğin adam Eskişehir İktisat Ticaret İlimler Akademisi mezunu. Maliye profesörü. Maliye profesörü olarak herhangi bir yerde herhangi bir iz bırakmışlığı yok. Yani akademik zorunluluklar nelerse o tür şeyler yapmış. Ya ama son derece başarılı bir belediye başkanı. Şimdi buradan yola çıkıp biz İktisat Ticaret İlimler Akademisi mezunu maliye profesörlerinin iyi belediye başkanları olacakları gibi bir sonuç çıkartabilir mi? Ya bu abesle iştigal yani. Böyle iyi eğitim, iyi diploma falan filan takıntıları tuhaf. Burada temel mesele şu. Niye? Yılmaz Büyükerşen niye başarılı oluyor? Çünkü ilişkileri iyi yönetiyor. Ve bu ilişkileri iyi yönetmek CV'lerde görünmüyor. Yani görünmez yani. Sen şimdi bilmem şu kadar yayın yapmışsın. Ben bilmem ne kadar yayın yapmış. Bir yığın insan yönettikleri her kurumda çuvalladılar. Çünkü yayın yapmak başka bir beceri, yönetmek başka bir beceri yani. Yani Icardi'nin hiçbir yerde hiçbir yayını yok ama işte yani Galatasaray taraftarını galeyana getirmek konusunda müthiş bir performans sergiledi. E şimdi gol de atamıyor ama hala kredisi devam ediyor. Temel mesele şu yani, Galatasaray'a kattığı değer aslında attığı gollerden başka yerlerden kaynaklanıyor. Bunları iyi yönetti. Çoğunu kendi menfaatin olmak üzere. Ama Galatasaray'ın da buradan menfaati oldu. Bu arada eğer Galatasaray da başka oyuncuların oyuna katkısını sağlayamıyor ise, sadece bana çalışacaksınız diyor ise, Icardi'den bir cacık olmaz. Bir takım oyunu bu ve takımdaki başkalarının performansına bağlı Icardi'nin performansı, onların performansı Icardi'nin performansına bağlı falan yani, bu bir network yani. Böyle oradan, ama futbolda da, yani futbolda misal vermem boşuna değil. Futbol seyircisi de böyle. Yani adam Galatasaray çıkıyor, bir şeyler yapıyor. Okan Buruk'un kendince bir planı var. Bunu şu performansla, elindeki kadronun imkanları çerçevesinde şöyle gerçekleştiriyor. Ama yığınla Galatasaray taraftarı tek baktı Icardi. Fakat yani işte Sasha Oye gibi birisi 30 milyon avroya Bayern'e gidiyor. Çünkü Bayern sadece Icardi'ye bakmıyor yani. Bu böyle şeye değil, mimariye değil, örgütlenme biçimine değil, insanlara bakma takıntısı yüzünden de böyle çok fazla başımız belada diye düşünüyorum. Ve bu çok yaygın gibi geliyor bana. Bilmiyorum yani sen ne düşünüyorsun bu konuda, ama durmadan böyle orada bir Hürriyet gazetesinde işte neydi? Emin Çöleşan. Aman şöyle bir adam falan filan. O yüzden Hürriyet gazetesi. Ya sonra Emin Çöleşan'ı sepetledi Ertuğrul Özkök. Hürriyet tirajında hiçbir düşüş olmadı. Emin Çöleşan'ı da hatırlayan kimse kalmadı yani.
Öyle çok
Ya
var
o
zaten. Yani kurumun meşhur ettiği insanlar da bunlar. Kurumdan dolayı. Kurumdan ayrılır ayrılmaz bir kaybolurlar. Yani koltuktur önemli olan orada.
evet yani sonuçta Yani o örgütlenme, o örgütün bütünü bir mana taşır.
Evet.
Ama futbol seyircisinden başlayarak işte Merkez Bankası Başkanı hakkında ahkam kesenlere kadar hemen herkes böyle isimler üzerinden konuşuyor. Dolayısıyla şimdi yeni gelen delikanlı da böyle hani kendisine çok derin kıymetler vehmedebilir veya ona birileri böyle CV'si üzerinden şu kadar şu kadar şeyler yükleyebilir. Öyle Fed'de çalışmış efendim, Amazon'da şu olmuş filanların bir manası yok yani. Amazon'daki ilişkiler bambaşka. Türkiye Merkez Bankası ilişkileri bambaşka. Ve bu
Avantajı şu belki Hafize Gaye Erkan'a göre, bu geldi orada işte 6 ayı aşkın bir süre Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olarak çalıştı. Hiç olmazsa oradaki havayı koklamış oldu. Oradaki insanlarla irtibat kurmuştur, tanımıştır. Çalışma üslubunu falan biliyordu. Bir hazırlık dönemi geçirmiş oldu yani. Birdenbire başlamamış oldu, bu avantajı. Ama bir dezavantaj başlar başlamaz işte onun FETÖ'cü olduğu, işte abi olduğu Pensilvanya'da okurken, işte sohbet toplantılarına katıldığı şeklinde çok sayıda tweet atılmaya başlandı. Bu yıpratmaya yönelik de olabilir. Bir takım başka şey oralarda bulunduğu için öyle de gösteriliyor da olabilir.
ya sonuçta onun atanmasının, zannen konuşuyorum, Mehmet Şimşek'i memnun ettiğini zannediyorum.
Evet.
Dolayısıyla şimdi Mehmet Şimşek'i paketlemek isteyen birileri olduğundan da şüphemiz olmadığına göre o da kaçınılmaz olarak Mehmet Şimşek'in kaderini paylaşacak unsurlardan biridir. Sorun şu ya, normal şartlarda Merkez Bankası'nda, normal bir ülkede, normal bir Türkiye olsa Merkez Bankası'nın başına gelmiş olan kişi, evet, kendisine rakip, onun yerinde gözü olan başka birileriyle filan rekabet ediyor olduğunu bilmesi gerekir, tamam. Ama bunun böyle olağanüstü belden aşağı bir mücadele olmayacağından da emin olur yani, normal şartla. Yani sahaya çıkıyoruz, evet, karşında bir rakip var, oynayacağız. Ama yani şimdi rakip takımın oyuncusu gelip de benim suratımın ortasına yumruk attığında hakem bana sarı kart göstermeyecek yani. Ona gösterecek. Şimdi bu tür kuralların olması gerekir ve bu kurallar yok. Dolayısıyla bunları ne kadar 6 ayda öğrenmiş olmasının ne anlamı olur onu da bilmiyorum yani. Dediğin gibi yine de Hafize Gaye Erkan'a kıyasla daha hiç değilse hazırlıklıdır.
Hazır
Umarız daha hazırlıklı olmasından Türkiye bir fayda sağlar yani, bilmiyorum. Ama hani buradan da şeye gelelim. Vay, Merkez Bankası Başkanı değiştirildi. Şimdi ekonomi politikası değişik mi olacak yani? Şimdi bir ekonomi politikamız varmış.
evet.
Neymiş yani bu? Kavcıoğlu, daha doğrusu damat ekolünün Türkiye'yi soktuğu absürt yoldan çıkartıp yeniden rayına oturtmak gibi bir, tırnak içinde, yönelimleri olan bir ekonomi yönetimimiz var, varsayıyoruz. Bunu da nereden çıkartıyoruz? Faiz yükseltiyorlar işte. Buradan çıkartıyoruz yani.
Evet.
Faiz yükselttiklerine göre demek ki ha, doğru yolda. Ama yani sonuçta olağanüstü bir gelir dağılımı bozukluğuna yol açacak şekilde olağanüstü bir yoksullaşmayı Türkiye'ye alternatifsiz bir şeymiş gibi satıyor olan
Bir şey var.
bir ekonomi yönetimimiz var bizim aslında. Hani bu benim gördüğüm kadarıyla muhalif ekonomistlerin çoğu tarafından da veri olarak kabul edilen bir şey. Yani evet, Türkiye büyük bir ekonomik krizin içinde yaşıyor. Bu krizin üstesinden gelinebilmesi için bir fatura ödenmesi gerekiyor. Bu faturayı da ücretliler, sabit gelirler ödeyecek. Çünkü yani hep böyle oldu, öyle olur.
Evet.
Başka bir adet
Ama onu
aranmak.
ödeyecek hali yok zaten. Tüketmeyin diyor, zaten tüketemiyor. Harcamayın diyor, zaten harcayamıyor %80 neredeyse.
Yani tamam da işte o %20 sonuçta kafeleri, restoranları vesaireleri dolduruyor. Tatil yerlerinde bir sıkıntı yok falan. Ve sürekli bir gelir ve servet transferi var yani. Ben hani burada sosyalistik plan falan yapmak derdinde değilim de bunun böyle alternatifsiz bir şeymiş gibi sunulması, yani 1980'lerde bu alternatifsiz bir şeymiş gibi sunulabilirdi. Çünkü çok ciddi bir ekonomik transformasyon. Yani ithal ikameci sistemden ihracat odaklı bir sisteme geçiyor idi Türkiye ve ihracat konusunda elindeki teknoloji, know-how vesaire filan falan son derece yetersiz olduğu için uluslararası rekabette tek rekabet avantajı iş gücünün değerinin düşmesiydi. Dolayısıyla bu anlatılabilir bir şey, anlaşılabilir bir şey bir şey, ekonomi yani genel makroekonomik şeyler itibariyle bakıldığında anlaşılabilir bir şeydi 80'lerde. Yani ben buradan buraya geçeceğim dediğin zaman böyle olmaz diyene peki sen söyle bakalım bir yol desem bulamayacaktı. Ama şimdi öyle değil ki tablo. Yani şimdi birçok alternatif araştırılabilir, bulunabilir, geliştirilebilir ve sabit gelirlerin fiyat koyma lüksüne sahip olanlar karşısında ezilmesinin önüne geçilebilir yani. Bununla ilgili hiçbir şekilde kafa yorulmuyor. Faiz yükseltildiğine göre demek ki ekonomi yönetimi yönelimi filan falan gibi şeyler konuşuluyor. Yani aynı saatte aynı dakikada Hafize Gaye Erkan'la Mehmet Şimşek'in açıklama yapması, hemen o gece Erdoğan'ın da atama yapması, yani hemen o gece yapması şart değildi atamayı. Hemen o gece atama yapması da gösteriyor ki bütün dünyaya şunu anlatmaya çalışıyorlar. Bak, biz Merkez Bankası Başkanı'nı değiştirdik ama bak başka hiçbir şey değişmeyecek ha.
Evet.
Demeye çalışıyorlar. Çünkü zanları ne? Yani bu politikalar yurt dışından borçlanmayı mümkün kılacak. Zan bu yani. Biz faizi düşürüyor olduğumuz için artık kaynak girmiyordu Türkiye'ye. Yükseltiyor olduğumuz için girecek. Bu zannın üzerine bir ekonomi politikası inşa edilmiş durumda. Ve bizden başka herkes aptal. Biz bunu böyle Erdoğan'ın tensipleriyle yapıyoruz. Erdoğan bu politikanın arkasında, o halde yani sonuçta Erdoğan bu politikanın şimdi evet arkasındadır ama yurt dışındaki hiç kimse Türkiye'deki gibi bakmaz meseleye. Yani herkes biliyor ki Erdoğan dün Sisi'yle kanlı bıçaklı iken yarın sevgililer gününde gidip onu eline sıkacak falan. Yani bugün Mehmet Şimşek'le yola devam ederken seçimden sonra Şahap Kavcıoğlu'nu yeniden damatla beraber görebiliriz. Bütün dünya olayın böyle olduğunu biliyor yani. Ama bu şark kurnazlığıyla herkesin bildiğini böyle makyajla falan falan değiştirebileceğini zanneden bir salak heyetin elindeyiz. Ya. Benim derdim burada. Yani siz kendinizi çok akıllı zannediyorsunuz da herkes sizden akıllı yani. Herkes sizden akıllı olduğu için oluyor zaten bu işler. Yani herkes artık öğrendi ki şuradan dürtersek şöyle davranma ihtimalimiz var. Oradan 1 milyar doları biz götürebiliriz. Dolayısıyla da şimdi damadın arkasında hizalanırsak Mehmet Şimşek'in arkasında hizalanmış olanların şimdi götürdüklerini biz götürebiliriz. Sonuçta herkes oyunun kurallarını öğrenmiş durumda. Yani şuradan reise bir kanca takabilirsek onu şöyle çekebiliriz filan. Reis zannediyor dediğim gibi her şeyi kendi kontrol ediyor. Ama öyle olmuyor. Yani. İşte Hafize Gaye Erkan niye getirildi ve normalde Merkez Bankası'nın çok da vazifesi olmayan işlere niye soyundu? Çünkü işte ben yurt dışından şu kadar parayı getirebilirsem eğer, oh tamam, ondan sonra reis artık hep benim arkamda duracak. Yani herkes sadece bir yere bakıyor. Aslında problem ne ve bu problemi çözmek için şeyde masada hasta yatıyor ama kimse eline işte bir takım şeyleri, cihazları alıp falan filan bunun rahatsızlığı nerede diye ona bakmıyor da herkes reise bakıyor. Şimdi ne yaparsam reis alkışlayacak filan. Masadaki hasta ölüyor yani. Tablo bu. Ve böyle olur. Bu sistemin, bu mimarinin, bu örgütlenme tarzının defoları zaten buradan kaynaklanıyor. Orada filanca adamın yanlış, falanca adamın bir şey, vasıfsız olmasından kaynaklanmıyor yani. Dolayısıyla şimdi buradan itibaren işte seçime kadar büyük ihtimalle ekonomi yönetiminin yönelimlerinde diyelim, genel güzergahında bir değişiklik olmayacağını tahmin etmek çok zor değil. Ama bu ekonomi yönetimi bir aslında hastaya bakma şansına sahip değil. Mehmet Şimşek de reise bakıyor.
Evet.
Şey de Gaye Erkan da bakıyordu. Muhtemelen işte bu yeni gelen delikanlı da
Fatih Karahan.
reis Fatih Karahan da reisin hoşuna ne gider acaba kurgularıyla geldi ve buna bakacak. Ve bir de rakiplerinin belden aşağı vuruşlarına bakacak. Dolayısıyla olay böyle sürüp gidecek. Buradan ekonomide bir İyileşme beklemek ham hayal. Ama canım olur mu şimdi Kavcıoğlu'nun filanca işte Nebati'nin durumunun da aynı mı filan der. Zaten ondan daha kötü olma şansı yoktu. Yani Türkiye'nin ölmesi kimsenin menfaatine de değil yani. Dolayısıyla bu masada kalacak böyle diye görüyorum. Benim hesabım, benim bakış açım bu. Bu mimariyi değiştirmeden Türkiye ne siyasette, ne ekonomide, ne sosyolojisinde doğru düzgün bir iyileşme beklemek yanlış. Bu mimariyi değiştirmek deyince de böyle güçlendirilmiş parlamenter sistem falan gibi böyle içi boş laflardan söz etmiyorum. Yani Türkiye'de sivil topluma, yani sivillere, sıradan insanlara güven verecek ve onların oyuna katılmasını sağlayacak herhangi bir mimari olabilir bu yani. İlle de başkanlık sistemi falan karşılığı yapmanı alemiyorum. Bu bizimki başkanlık sistemi falan değil yani. Bu bir parti devleti, parti yok ortada. Yani mevcut sistem bir parti devleti ve partide tek adam. Temel mesele bu yani. Kendisinde acayip şeyler, kıymetler vehmeden bir tane zavallı her gün yön değiştiriyor. Sonra da bu yön değiştirmelerine makyaj yapılabildiğinde aa tamam bak falan de. Altta hangi fay hatları nedeniyle bunların mümkün olduğu üzere hiç kafa yormadan böyle bir sistemi yürütüyoruz yani. Bunu değiştirmeye kalktığımız zaman da bu kafayla değiştirdiğimiz zaman makul bir şey çıkmayacak ortaya diye düşünüyorum.
Evet, yani gelenlerin yeniyi temsil ettiklerine dair fazla işaret yok. Biz buradan istersen yine gündeme geçelim. Siyasi partilerin seçim hazırlığına. Büyük oranda adaylar belli oldu. İki büyük parti yani CHP ve AK Parti adaylarını belirledi. Ama her ikisinin de dikkatle baktığı iki parti var. Birisi AK Parti Yeniden Refah Partisi'ne bakıyor. CHP de DEM'le ilişkileri düzenlemeye bakıyor. Bunların kararı verilmedi. Belki biz bu yayına girdiğinde bir karar ortaya çıkmış olabilir ama muhtemelen nihai kararlar önümüzdeki hafta netleşecek gibi gözüküyor. Yeniden Refah Partisi çok aynı iklimde AK Parti ile orada problem yaşayan, orada memnun olmayan kesimin gönlünde yatan parti durumunda kapak attığı, sığındığı bir liman gibi. Sanki bu limana geleceklerin sayısı fazla gibi gözüküyor önümüzdeki seçimde. Bunu önlemek için de Erdoğan İstanbul'da özellikle aday çıkartmayın diye ısrarlı bir şekilde Yeniden Refah Partisi ile ve onun genel başkanı Erbakan'la görüşüyor. Buradan başlayalım istersen.
Evet, biz bu yayını çektiğimiz saatlerde henüz bir açıklama yapılmamıştı Yeniden Refah'tan. Muhtemelen bu yayınlandığı saatlerde bir takım şeyler söylenmiş olacak. Hani senin programdan önce bana söylediğin şekilde söyleyecek olursak o söylenmiş olanlar da ne kadar kaç gün süreyle geçerli olacak onu da bilmiyoruz ama şimdi onlar bile söylenmemiş durumda konuşuyoruz. Dolayısıyla biraz daha genel konuşalım. Deminki mevzuya bağlayayım yani. Hasta yatakta, bitkisel hayatta sosyolojik olarak konuştuk. Yani absürt işler oluyor. Karşılıklı olarak birbirini öldürmeyi mubah sayacak duruma gelmiş kalabalıklar artıyor. Sosyolojik olarak, ekonomik olarak durum zaten telaffuz edilebilir gibi değil. Siyasi olarak da işte bütün derdimiz yukarıda böyle yani bu hastaya hiç bakmadan yukarıda bir takım fine tuning ayarlamalarla bir ses getirmeye çalışıyor. Yani hasta inliyor yani. Ama orada işte genel merkezlerde birileri çok derin işler yapıyor oldukları vehmiyle abuk sabuk görüşmeler yapıp duruyorlar. Erdoğan'ın bu seçim için görünen bir tek stratejisi var ve sanki başka da herhangi bir şey yapamadan seçime gidecekmiş gibi görünüyor. Yani bu astronotumuzun dönmesi Florida'daki hava şartları nedeniyle ertelenmiş. Pazartesi günü dönecekmiş galiba. Yani hani onun yaratacağı şey de kaç gün sürer bilmiyorum. Bir de depremin yıl dönümüne gelecek yani o tantanada. Çok da yakışıklı olmayacak. Oradan zafer çığlıkları atmak. Ama yani sanki böyle hani çantasında çok başka bir şey yokmuş gibi görünüyor. Tek stratejisi var. CHP'yi yalnızlaştırdı ve şimdi de CHP'nin içini karıştırmaya çalışıyor yani işte. Bir gün konuşuyor Kılıçdaroğlu'nun haklarını müdafaa ediyor. Öbür gün konuşuyor Kılıçdaroğlu'nun partiye müdahalesini eleştiriyor. Öbür gün konuşuyor işte İmamoğlu'yla Özyeğin arasını açmaya çalışıyor filan. Ya da İmamoğlu'nun Özyeğin üstündeki gölgesinden CHP'ye yara açmaya çalışıyor filan. Böyle işi gücü bıraktı. CHP kamuoyunu CHP'den soğutmak konusunda bir mesai harcıyor. Buradan bir sorun çıkacak mı? Yani ben zannen konuşuyorum. Normal şartlarda zaten CHP'den soğumuş olan seçmenini böyle böyle kışkırtıp ulan bir CHP'miz var hıyar sana ne oluyor noktasına getirecek ve o böyle görünüyor yani bana bilmiyorum.
Bu biraz
Bu
şey gibi seküler laik kesimin işte şeriat geliyor filan diye bağırdığında karşı tarafın dağılmasını engelleyip enerjisini yükselttiği gibi Erdoğan da muhtemelen dağılmakta olan CHP'nin enerjisi sönmekte olan kitlelerin yeniden enerji toplamasına yol açacak gibi gözüküyor.
Ya şimdiye kadar ben Özgür Özel'in yerinde olsam başka herhangi bir şey yapmazdım. Demle görüşmek, şu bu filan. Ne lüzum var? Bak kardeşim, görüyorsunuz adam işi gücü bıraktı. CHP ile uğraşıyor. Çünkü farkında ki elindeki anketler gösteriyor ki filan dersin.
Evet.
Ve o kitleyi etrafında toplarsın. Ama yani orada da böyle bir akıl yok. Onlar da işte oturup anladığım kadarıyla Demle pazarlıklar. O da yani benim gördüğüm kadarıyla Demle'de genel bir Türkiye için bir şey de yok da sadece İstanbul için yani.
Evet. İstanbul ve bir iki küçük şey, bir iki il için.
Yani İstanbul dışında herhangi bir yerde bu çok, nasıl diyeyim, tayin edici değil. Mesela İzmir'de evet demin ciddi bir aday çıkartması, Sırrı Süreyya'lara sormuşlar sizin adaylığınız konuşuluyor falan filan. O da partimin kararı demiş. Açıkta bırakmış yani. E şimdi İzmir'de Sırrı Süreyya Önder gibi bir ismin aday olması ciddi bir oya ulaşmasını sağlayabilir DEM Parti'nin, ama bu CHP'nin kaybetmesine yetmez yani.
Yetmez. İşte Antalya var, Mersin var, Adana var, birazcık kritik olan. Bir Hatay var. Oralar için bu muhtemelen görüşülüyor olabilir.
Evet. Ama yani sonuçta oralarda kaybetmesine sebep olabilir, ama oralarda da işte asıl toparlayıcı olacak olan şey Erdoğan karşıtlığıdır yani. Dolayısıyla Erdoğan'ın, bak Erdoğan bizimle uğraşıyor siyaset haline getirsen bir sonuç alınabilir gibi görünüyor bana, ama böyle işte herkes bir hap peşinde, kestirmeden aritmetik bilgisiyle siyaset yapmak peşinde toplayıp çıkarıyorlar ve bir şey elde ediyorlar. Bu arada Murat Kurum bir açıklama yaptı. Dedi ki bizim anketlerimizde biz önde görünüyoruz. Yani ne kadar, 1,5 puan. Ben yani Murat Kurum'un yerine olsam ve benim önüme böyle bir anket gelse bunun bilinmesini istemem yani. Bırak hani ben kendim açıklamayı, ama ne, bunu sümenaltı edin derim. Yani bir önceki seçimde zaten yanında İyi Parti ve HDP varken kafa kafaya bitmiş olan bir seçimde şimdi sen İyi Parti'nin ve HDP'nin olmadığı, henüz en azından olmadığı ortadayken anketlerde sadece 1,5 puan önde görünüyorsan durumu vahim demektir yani. Ama yani siyasi akıl bu kadar sekteye uğramış durumda yani.
Zaten Murat Kurum'dan bir siyasi refleks ya da siyasi bir akıl beklemek de herhalde yani doğru olmaz.
Ya Murat Kurum'dan böyle bir şey beklemiyoruz da herhalde kendisi de beklemiyordur. Dolayısıyla yanında yamacında birileri vardır yani, siyasi olarak ona neyin yapılacağı, neyin yapılmayacağını söyleyen birileri vardır. Yani biz bir şahıstan söz etmiyoruz ki, bir ekipten söz ediyoruz. Bu kadar aptalca bir siyasi akılla seçime giriyorsa neyini konuşacağız daha biz yani bu olayın? Onu bilmiyorum yani. DEM Parti benim anladığım kadarıyla yani bir varoluş mücadelesi veriyor. İyi Parti de öyle yani. Bir varoluş mücadelesi veriyorlar. Farkındalar yani. Bu seçimde bir eşiği atlayamazlarsa tarih olacaklarının, bir manaları kalmayacağının farkındalar. Çok hata yapıyorlar. DEM Parti aslında çok da görünmediği için onu da çok iyi bilemiyoruz, ama İyi Parti çok hata da yapıyor, ama bu hatalara çok hassas değildir sistem diye düşünüyorum. Sonucunu göreceğiz yani şeyde 31 Mart'ta. Ama hani seçimin hangi aksta yürüyeceği, hangi hikayenin üzerinde kristalize olacağı konusunda hala yani 2 aydan az bir süre kaldı. Hala bir ipucu yok ortada.
Muhtemelen bu seçimin bir hikayesi olmayacak herhalde.
Yani evet, ben de giderek sana katılıyorum artık. Galiba böyle bir seçime gideceğiz ve hikayesi olmadan gittiğimiz bu seçimde ortaya çıkacak dağınıklık Türkiye'nin yakın vadesini çok ciddi ölçüde etkileyebilir. Bu kadar renksiz bir seçimden çok renkli bir sonuç çıkabilir yani. Birçok tasfiye
Yani
vesaire falan.
eğer bir hikayesi olmaz ise İyi Parti'nin birazcık şansı olabilir. Kendi ölçeğinde bir şansı. Kaçanlar oraya gidebilirler. Üçüncü bir yol gibi.
Yani onu satmaya çalışıyor da, onu üçüncü yolu da yani çok milliyetçi bir şekilde yaptığı için birçok kişi için de, bir dakika buradan ileri gidersek Türkiye için kötü olacak korkusu uyandıran bir yol o yol yani. Çünkü
Zaten
yani Türkiye
hani %10'lar da diyelim ki 15 olabilir en fazla oyu. Yani oraya oynuyor. Zaten hani geniş kitlelere yönelik bir şey olduğunu zannetmiyorum ben de.
işte, ama o yani herhangi bir artışı, 4 puanlık 5 puanlık bir artışı da böyle çok teşvik edecek bir yol değil. Yani Türkiye'de herkes milliyetçidir. Ben bunu daha önce defalarca söyledim ya. Türkiye'nin en sosyalistleri bile. Yani ben ODTÜ'de okurken etrafındaki herkes sosyalistti güya. Biraz yaşayınca altından dehşetli bir milliyetçi çıkıyordu. Bu anlamda Türkiye'deki herkes milliyetçidir. Ama bu milliyetçi fonun üstündeki asıl milliyetçiliğe sahip çıkıyor olanların tutumları diyelim, tercihleri Türkiye için bir tehdittir ve Türkiye bu tehdidin de farkındadır. Yani herkes milliyetçidir ama bu milliyetçilere de çok itibar etmez. Hiç etmedi yani. Zirveyi vurduklarında 16 puan yediler. Şimdi parçalanmış durumda, yani MHP'si, İyi Partisi, Zafer Partisi, hatta Memleket Partisi falan sayacak olursan ilk defa bu seçimde çok ciddi bir varlık sergilediler. Geçtiğimiz seçimde. Sergiledikleri varlık da toplasan işte yine 25'i bulmadı yani.
Yani bir araya gelebilselerdi, yeni bir mimari oluşturabilselerdi bir ihtimal idi. %30'ları falan bulabilirlerdi ama onu da yapamadılar zaten birbirlerine
Bence
iyice.
daha düşerdi. 25'ini de bulamazlar. Yani bu DSP CHP ayrışımının ikisinin toplamının yükselmesine yol açması gibi bir şeydi o. Yani milliyetçilik ürkütücü bir şeydir demek istediğim Türkiye'nin ana gövdesi için. Milliyetçilik derken tekrar söylüyorum. Bu MHP'nin doğurduğu türden, MHP'den doğan partilerin yaptığı türden bir milliyetçilik ürkütücü bir şeydir. Şimdi benim anladığım İyi Parti'nin hesabı şu. Yani MHP'deki işte Zafer Partisi'ndeki ya da Zafer Partisi'ne kaçan filan onları yeniden geri çekmeye çalışmak. Bilmiyorum bu ne kadar etkili olacak, ne kadar becerebilecekler ama karşıda da yani böyle yargı da dahil her şeyi pervasızca kullanan bir MHP var. Bu şartlar altında bir seçim yani evet her şeye gebedir diye düşünüyorum yani kendi hesabıma. Ben aritmetikle bakmadığım için böyle düşünüyorum. Her şeye gebedir bu seçim. Ve İstanbul'da eğer şu şartlarda Murat Kurum 1,5 puanla başlıyor ise İmamoğlu'nun seçim alması sürpriz olmaz diye bakıyorum.
Bir de herkes İmamoğlu'nu hedef alınca İmamoğlu bir şey deyip herkes pek çok kişi de İmamoğlu'na destek olmaya çalışıyor gibi bir tablo da ortaya çıkar.
Evet, o da çalışır. Sandığa gitmeyecek bir İmamoğlu seçmeni sandığa gider. Ayrıca da zaten böyle bir şey yürürse eğer İmamoğlu seçim kaybetse bile bir kahraman olma şansını sürdürür diye de düşünüyorum yani. Ama elimizde kalan hikaye şu yani şimdi gerçekten siyaset yapılabilecek bütün şartlar var ortada. Türkiye dediğim gibi hasta ve bu hastalığı herkes hissediyor. Yani hiç kimse Türkiye'ye şimdi çıksak sorsak işte 60 milyon seçmen varsa bunun 59 milyon 900 bini Türkiye'nin hasta olduğu önermesine katılır yani. Ve bu şartlar altında böyle sanki Türkiye'nin hastalığı siyasetin sorunu değilmiş. Siyasetin başka sorunları varmış. Aday belirlemek, işte orada kendi dengelerini gözetmek falan filan gibi bir şeymiş gibi davranıldığı sürece siyaset algısı bu iyice deforme oluyor yani. Galiba o da
Zaten
zaten bunların işte.
seçimin yarıdan fazlası şeyle aday belirlemeyle geçti. Yani Aralık'ta başlandı aday belirlemelerine. Şubat'ın ilk yarısı şey ilk haftasına girdik. Hala aday belirlemekle meşgulüz. Muhtemeldir ki 15'e kadar bu da sürecek.
Aday belirleme her durumda sancılı bir iştir ve de evet yani bu normal bir şey. Sen ama sadece aday belirlemeyle gündem olmayı kendini içine sindiriyor olmaz sıkıntı. Yani hiç böyle bir utanma duygusu hissediyor musun? Yani İzmir'de işte şu gitti bu geldi filan falanlar üzerinden CHP bunun üzerinden konuşulmasından bir rahatsızlık hissettiğini görmüyoruz. Yani şundan oldu kardeşim bu yani işte bütün bu tercihlerin şöyle bir hikayesi var gibi bir çaba yok. Yani bu hikayeyi satmaya çalışırsın satamazsın ayrı bir olay. Böyle bir çaba yok yani. Yani biz şimdi yenilenmiş CHP olarak bundan sonra Türkiye'nin şu şu şu dertlerine şöyle bir ekiple karşı duracağımız inancıyla, kanaatiyle, iddiasıyla böyle bir filan bir şey söyleyin de yani yalan olsun ama inanalım yani. Veya AKP'nin çıkıp bize yani bu mahalli seçimlerde işte şu iddialarımızın şu filan göstergesi olarak falan desin. Gerçek belediyeciliği Türkiye AK Parti ile gördü filan gibi. Yani gördü gerçek belediyeciliği yani. Bütün şehirler ölü.
Evet,
Ve yani
kaybeden bir durumdayız.
ama Ama yani bunun dışında da bir siyaset var. Bütün bunların üstüne bir hikayemiz var bizim. Ya kimse yok bize. Benim derdim burada. Yani yeniden refah mesela yükseliyor. Tamam. Yaptığı iş ne? Şimdi yeniden refah bu seçim dönemi boyunca işte başladı. Yani bir aydır. Bize söylediği ne var? AKP ile pazarlık yapıyoruz. Sizin tahmininizden daha çoğunu alacağız. Yani derdimi ifade edebildim mi? Bak, şu yüzden biz size bir alternatif sunuyoruz değil yani.
Evet.
Bu aday şurayı verirseniz burayı alırsak bak göreceksiniz şurayı da alacağız falanlar üzerinden biz bir seçim konuşup duruyoruz. Ve bu absürt bir şey. Ama ben yani işte siyaset esnafının
Bu ittifaklar sistemi gelince Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte bu pazarlıklar da oldu işte. Orada iki milletvekilliği, burada üç almak, şurayı vermek, burada seçime girmek, orada girmemek falan gibi şeyler.
bak Büyükelçen ikinci seçimine girerken yanlış hatırlamıyorsam ikinci seçimine girerken yani 2004'te galiba CHP Hoca DSP'den adaydı. CHP aday belirlemeyi zamanında yetiştiremedi. İnanırsan yani. Tamam mı?
Evet.
Dolayısıyla CHP adayı çıkmadı. Hoca DSP adayı olarak seçimi aldı. Demek istediğim ittifak sistemi yokken de bu
Bu
tür paslaşma oluyor idi. Ama bunlar üzerinden konuşulmuyordu. Yani siyaset vay CHP seçime girerse DSP ne olur DSP seçime falan bunlar üzerinden konuşulmuyordu. Yani hocanın kendi iddiası vardı. CHP'nin öteki yerde başka yerlerde başka iddiaları vardı filan falan. Yani bunlar hep oluyordu. Yani Denizli'de işte arka planda kahvelerde köşelerde insanlar şunun belediye meclis üyesi adayı olması durumunda şuradan şu kadar MHP'linin filan geleceği hesaplarını yapıyorlardı yani. Değil mi yani? Ama sanki başka bir siyaset varmış, bir hikaye varmış gibi ön planda bize başka bir şey satıyorlardı. Şimdi bu yok. Yani perde arkasında olan bitenlerle bunları bu siyasettir diye bize kazıklıyorlar. İyice boşaldı işin içi yani.
evet. Seçim bu kadar yaklaştı. Çok iştahlı bir seçim konuşma diye bir moralimiz yok yani. Bizim de birbirimizle öyle bir
Daha
dolaşmıyor.
çok uzun
Evet.
süre.
Var.
Adayları Allah korusun.
Peki o zaman burada bitirelim.
Hay hay.
Sevgili dostlar, burada bitiriyoruz programı. Desteğiniz için, yorumlarınız için ilginizi bekliyoruz. Sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.